Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Programa bu haftada başlamadan evvel hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, dünyanın en ufak devleti olup Roma'da bir büyük saraydan, Vatikan Sarayı ile müştemilatından ve muazzam Saint-Pierre Kilisesi'nden, bir de şehir içindeki birkaç kiliseden ve şatodan mürekkep bir devlet var Vatikan. Çeşitli vesilelerle, Papa'nın ölümü, yeni Papa'nın seçilmesi ve çeşitli vesilelerle zaman zaman gündeme gelir. Fakat aslında dünya politikasında ve dünya tarihinde çok mühim bir yeri vardır bu küçücük devletin. Cilminin küçük olduğuna bakmayın. Tesir ve nüfuzu itibariyle dünyanın en güçlü devletlerinden, hatta güç odaklarından bir tanesidir. Evet, Vatikan günümüzde Roma'nın merkezinde bulunan bir büyük saraydır. Ve bu sarayın yakınında, buna Vatikan Sarayı deniyor, müştemilatlar var ve San Pietro, San Pierre Kilisesi var Fransızca söylenişiyle. Meşhur San Pierre Kilisesi. Şehrin içinde ayrı bir kilise var. San Giovanni di Laterano denilen bir kilise var. Yine Roma civarındaki birkaç sayfiyede bulunan küçük araziler ve bir şatodan mürekkeptir. Vatikan, Türkiye'nin de kendisiyle siyasi münasebet kurduğu, dünyanın her ülkesiyle diplomatik münasebeti olan müstakil bir devlettir. Fakat bu diğer müstakil devletlere benzemiyor. Ordusu itibariyle, sınırları itibariyle diğer devletlere benzemiyor. Ancak güç itibariyle biraz evvel söylediğim gibi dünyanın en önde gelen devletlerinden bir tanesi. Ve de enteresan. Kuruluşu, şekli, idare tarzı enteresan. Dünyada teokratik, yani dine dayalı devletlerden birkaç tane devlet varsa onlardan bir tanesi, önde geleni Vatikan'dır. Tibet, şu anda Çin işgalinde olan Tibet ve günümüz İran'ı bu teokratik devletlere bir başka örnektir. Başka da fazla örneği zaten yoktur. Başta Papa'nın bulunduğu, Papa'nın Hazreti İsa'nın vekili olarak bu devleti idare ettiği, aslında bütün dünya krallığını idare ettiğine inanılan bir devlet. Papa günahsız ve hata yapmaz. Onun için onun emirleri, buyrukları hem Hristiyanlık dininin hem de Vatikan Devleti'nin emirleri oluyor ve kaydı hayat şartıyla seçiliyor. Vatikan'la münasebetlerimiz Osmanlı Devleti zamanına dayanır değerli dinleyiciler. Diplomatik münasebetlerimiz Sultan Reşat tahta çıktığı zaman bu Julius'u haber vermek üzere her yere heyetler gönderilmiş. Roma'ya da bir heyet gönderilmiştir. Bu heyet Gazi Ahmet Muhtar Paşa riyasetindeydi. İtalya kralına Sultan Reşat'ın tahta çıkmasını bildirmiş. Ayrıca Papa'ya Sultan Reşat'ın tahta çıktığını ibla için diğer bir heyet yollanmıştır. Bu heyete de devrin teşrifat naziri, yani protokol müdürü Galip Paşa başkanlık etmişti. Papalığın öteden beri İstanbul'da bir temsilcisi, bir mümessili vardır. Ve Türkiye'deki Katoliklerin, ama daha ziyade Latin asıllı Katoliklerin ruhani lideri olarak faaliyet gösterir. Türk vatandaşları arasında da Katolikler vardır. Onun için öteden beri papalıkla ülkemiz arasında bir münasebet vardır. Hatta diplomatik münasebet yok iken bile, yani sefir taati edilmeden önce bile bu münasebet vardı. Çünkü Papa dünyadaki bütün Katoliklerin ruhani lideridir. Dünyanın neresinde Katolik varsa Papa onların dünyevi ve aslında ruhani lideridir. Şimdi bu Vatikan'ın enteresan tarihçesinden size bir nebze bahsetmek istiyoruz. Ve Vatikan'ın tarihi uzak bir geçmişe, Hristiyanlığın ilk yıllarına dayanmaktadır. Ve karanlıklar içinden yavaş yavaş sıyrılarak asırlar boyunca türlü inkılaplara göğüs germiştir. Mesela 1077 yılında Almanya hükümdarını aforoz etmiştir Papa. Hükümdar yalın ayak İtalya'ya gelmiş ve Papa'nın kapısında günlerce beklemiş karda yağmurda. Bu derece kudretli ve müthiştir. Fakat bazen de isyan etmiş kitleler karşısında İtalya'dan kaçarak bir müddet Fransa'nın güneyindeki Avignon kasabasında oturacak kadar da aciz zamanları olmuş. Hele Fransa ihtilalinden itibaren yarım asır içinde 3 kere böyle öteye beriye sığınmaya mecbur kalmıştı Papa. Rivayet o ki Hazreti İsa'nın havarilerinden olan ve onun akidelerinin naşiri, neşredicisi olan Aziz Petrus veya Fransızca söylenişiyle Saint Pierre veya San Petro, çeşitli rivayet şeylere göre, lehçe dillere göre söylenişi bu. Bundan itibaren Hristiyanların inanışına göre Hristiyanlık dininin daima bir reisi vardır. Ve bu reisler kimdir? Bunların birçoğunun çehreleri veya isimleri üzerinde ittifak yoktur. Fakat 431 yılından itibaren bunda bir aydınlık mevzubahistir. O tarihte Efes'te bir konsil, büyük bir dini toplantı toplanmıştı ve Roma'daki başpapazın papa unvanına sahip olması kabul edilmişti. İmparatorlar Roma'yı terk etmişlerdi. Roma İmparatorluğu yıkılmış, Bizans kalmış ve imparatorlar Roma'yı terk etmişlerdi. Bundan dolayı papaların kudreti artacak ve Hristiyan ananelerine göre Türk Hakanı, Hun Hakanı Atilla'yı Roma'ya girmekten de o devrin papası men edecekti. İşte değerli dinleyiciler, papaların nüfuzu bu tarihten sonra artmıştır. Rivayete göre Hazreti İsa yeryüzüne Allah'ın hükümranlığının cismani temsilcisi olarak gelmiş. Göğe yükseldikten sonra da bunu bir vekil bırakarak bu hükümranlığını devam ettirmiştir. İşte bu vekil rivayete göre sonradan kabul edilen bir husus bu. Saint Petrus, Aziz Petrus'tur. Dolayısıyla Hristiyanların, Katoliklerin kabul ettikleri ilk papa da Saint Petrus'tur. Saint Petrus kemikleri bugün Vatikan'da Saint Peter Kilisesi'nin mahzeninde gömülüdür. Saint Petrus'tan sonra Hristiyanlar hep belli bir papanın bulunduğunu kabul etmişlerdir. İlk zamanlar Hristiyanlara göre değerli dinleyiciler, Roma'daki papa, papa değildi. Roma patriği idi. Nitekim bugün Ortodokslar da papayı Roma patriği olarak görürler. Hristiyanların ilk çağlardaki en meşhur dini merkezlerinden bir tanesi Kudüs, Antakya, İskenderiye idi. Daha sonra İmparator Roma'dan İstanbul'a gelip de Bizans İmparatorluğu kurulunca İmparatorun himayesinde dördüncü bir patriklik olarak İstanbul Patrikliği kuruldu. Ve Hristiyanların dört büyük patrikliği oldu. Arkasından İstanbul'daki imparatorun din mezhepleri arasındaki, Hristiyanlık mezhepleri arasındaki tercihlerinden dolayı Roma'da ayrı bir patrik yer aldı. İstanbul'daki imparator bazen, o zamanki Hristiyanlar mezheplere ayrılmışlardı. İçinde Ariusçu olan, Nasturi olanlar vardı. Ariusçular Baba Oğul ve Kutsal Ruh'u kabul etmezler. Allah Allah'tır, Hazreti İsa onun oğlu değildir, kuludur ve peygamberidir. Fakat kendisinde uluhiyet parçaları vardır. Yani ilahi latifeler vardır diye kabul ederler. Ve bir ara İstanbul'a hakim olmuşlarsa da daha sonra imparator değişikliğiyle Ariusçular buradan kaçmak zorunda kalmışlar. İşte Ariusçuların İstanbul'da hakim olduğu zamanlarda Arius karşıtı olanlar Roma'yı itiraz etmişler. Ve zamanla bu güçlerini arttırarak Roma'yı da Hristiyanlığın 5. mukaddes yeri olarak kabul ettirmişlerdir. Dolayısıyla 5 tane patrik hasıl olmuştur. Roma'daki imparator tamamen Roma'dan ayrıldıktan sonra Roma Papa'ya kalmıştır. Yani Roma patriğine kalmıştır. İşte Atilla'nın İtalya'yı tehdit etmesi Roma'daki patriğin gücünü arttırmış ve Roma patriği kendisini diğer patriklerden daha önde bir kimse olarak kabul ettirmeye çalışmıştır. Bir ara Frankların kralı olan Şarlman büyük bir imparatorluk kurmuştur Fransa merkezli. Ve Şarlman'a yani Büyük Karolus'a, Büyük Karl'a, Şarlman, Karolus, Manius, Büyük Karl demektir. Buna tacını Papa giydirmiştir. Şarlman, Papa'nın daha doğrusu o zamanki ismiyle Roma Patriği'nin nüfuzundan, gücünden istifade etmeyi düşünmüş ve onlar hep iyi geçinmiştir. Çünkü o zaman Hristiyanlar Roma Patriği'ne, Avrupa yeni yeni Hristiyan oluyor. Roma Patriği'ne çok itibar ediyorlardı. Şarlman'a tacını Papa giydirmiştir. Ve böylece Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu kurulmuştur. Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu 1804 yılına kadar şeklen de olsa devam etmiştir. Eski Almanya yani İtalya da buna dahil, Fransa da buna dahil. Ama zamanla Fransa'yı kaybetmişler, İtalya'yı kaybetmişler. Almanya'da parçalanmakla beraber hükmen Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu devam etmiştir. Ta ki Napolyon devrine kadar 1804 yılında Napolyon Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğunu lağvetmiş. Ondan sonra da kimsenin kurmaya gücü yetmemiş. İşte Avrupa Birliği bir nevi Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu'nun ihyası gibidir. İşte papalık bu Şarlman'ın kurduğu devlet zaafa düşüp yıkıldıktan sonra daha da güçlenmiş ve İtalya'da dedik ya Fransa, İtalya ve Almanya bir devletti. Fransa ayrıldı, Almanya ayrıldı, İtalya ayrıldı. İtalya papaya kaldı. Ve papa İtalya'da cismani bir devletin reisi oldu. Yani Şarlman devrinde ki bu bundan bin küsur sene kadar öncedir. İtalya papanın devleti olunca Roma'da bu devletin baş şehri Makarra oldu. Ve hatırı sayılır bir büyüklüğe erişti. Hatta papalık sadece İtalya'dan değil Fransa'nın güneyinde de mesela Avignon gibi bazı topraklara sahipti. Ve Orta Çağ'ın en güçlü devletlerinden birisiydi. Değerli dinleyiciler, papalık tarihinde çok büyük darbelere şahit olmuştur. Bunların başında Ortodoksluğun zuhuru gelir. 11. asır ortalarında değerli dinleyiciler, İstanbul'daki patrikle Roma'daki patrik arasındaki ihtilaflar artık iyice su yüzüne çıktı. Her iki patrik de işin esasında Hristiyanlar üzerinde hakim olma iddiası, fakat görünürde kiliselerde heykel mi olsun, ikona mı olsun, kıyafetler şöyle mi olsun, böyle mi olsun, papazlar evlensin mi, evlenmesin mi gibi çeşitli ihtilaflarla bu hadde geldiler. Ve neticede 11. asır ortalarında İstanbul'daki patrik, Roma'daki patrikle ilişkilerini kestiğini ilan etti. Ve ayrı bir yol tuttu. Bu yola Ortodoks yolu diyorlar. Ortodoks, bizdeki sünniliğin bir karşılığıdır değerli dinleyiciler. Yani doğru yolda olan demektir. Bunlar kendilerine Ortodoks, yani doğru yolda olan ismini verince, o zamana kadar Ortodoks ve Katolik telaffuz edilmiyor. Bu sefer Roma'daki Papa'ya bağlı olan Hristiyanlar da kendilerine Katolik dediler. Katolik evrensel olan demektir. Yani işin özü esası bu. Diğerleri sonradan çıkmak manasına. Ve Roma'daki Roma Patriği işte bu kendine bağlı olan Avrupa'daki Katolik Hristiyanların ruhani lideri olmuştur. Ve Hristiyanlıkta çok büyük bir bölünme yaşanmıştır. Bu Hristiyanlıktaki ilk bölünme değildi. Ta Aziz Petrus zamanında Paulus isminde kendini havarilerden olduğunu iddia eden ama aslında havarilerden olmayan bir kimse Saint Paul, Hristiyanlık akidesine Hristiyanlıkta olmayan Yunan felsefesinden bazı umdeleri sokmaya çalıştığı zaman, ki bunu Avrupa'daki putperestleri Hristiyanlık dinine sokabilmek maksadıyla yapıyordu, tavizler veriyordu. Karşısında Sen Petrus ve Sen Barnaba, Aziz Barnaba'yı bulmuştu. Ve her ikisiyle yollara ayrılmıştı. İşte Avrupa Hristiyanlığı, Paulus'un kurduğu Hristiyanlık olarak günümüze kadar devam etti. Aziz Barnaba ise Anadolu'da yaşadı ve Kıbrıs'ta vefat etti. İlk ayrışma buydu. İşin esasında da Paulus'un domuz etinin yenilebileceği ve sünnet olunmasına gerek olmadığı şeklindeki inancı yatıyordu. Aziz Barnaba, Yahudi kültüründen geldiği için Hazreti İsa'nın sünnet olması sebebiyle sünnetin Hristiyanlıkta da olduğunu, domuz etinin Hristiyanlıkta da yenmeyeceğini ve heykellere, tasvirlere hürmet etmenin Hristiyanlıkta olamayacağını iddia ediyordu. Yahudi dininde böyledir. Hazreti İsa da bu şekilde yaşamıştır. Nitekim bugün Noel'den sonra kutlanan yılbaşı Hazreti İsa'nın sünnet olduğu gündür. Çünkü Yahudiler çocuklarını 7 ile 8 günlük iken sünnet ederler. Noel 25 Aralık'ta olduğuna göre 31 Aralık'ın sonu gecesi, yani 1 Ocak Hazreti İsa'nın sünnet olduğu güne tekabül ediyor. Değerli dinleyiciler, daha sonra Doğu Hristiyanları denilen Süryaniler, Yakubiler, Nasturiler, Ermeniler çeşitli vesilelerle daha ilk çağların sonunda ve orta çağın başlarında ayrılmışlardı. Ve bunlar ne İstanbul'daki patriği ne de Roma'daki patriği metbu tanıyorlardı. Ve bu Hristiyanların kalıntıları günümüze kadar devam eder. Süryaniler, Ermeniler, Nasturiler ve Melkitler. Bugün Orta Doğu'da bunların hepsi küçük gruplar halinde hayatiyetini devam ettirmekte. Ne İstanbul'daki patriği ne de Roma'daki papayı metbu tanımaktadırlar. İşte Ortodoksluğun doğuşu Roma'daki papa için büyük bir darbe, ama aslında papanın adını koymasına vesile olan bir hadise olmuştur. Bu tarihten sonra papa, bağlılarına da Katolik denmiştir. İkinci bir darbe tabii papalık için Protestanlığın doğuşu olmuştur değerli dinleyiciler. Avrupa Hristiyanları arasında İncil'in Latince olmasından ve ruhban sınıfının aşırı zenginleşmesinden ve güç kuvvet sahibi olmasından hoşlanmayan bir grubun çıkarttığı bir harekettir reform hareketi ve bu hareket neticesinde papayı artık metbu tanımayan, onu ruhani lider tanımayan ve İncil'i Latince dışında okuyan ve kilise hiyerarşisinde bazı değişiklikler kabul eden, papazların evlenebileceğini kabul eden, papanın emirlerini dinden kabul etmeyen bir grup doğmuştur. Bunlara Protestan deniyor ki Kuzey Avrupa'da bunlar hayli ağırlığı olan bir mezheptir. Bu da Katolik dünyası için, papa için, papalık için büyük bir darbe olmuştur. Fakat papa gücünü her zaman devam ettirmiştir. Cismani hükümdarlığını da devam ettirmiştir. Bazen ülkesi küçülmüş, bazen büyümüş ama aynı şekilde devam etmiştir. Tarihte çok meşhur roller oynamıştır. Mesela Osmanlı Şehzadesi Sultan Cem'in papa tarafından mevkuf olarak Vatikan'da tutulduğunu biliyoruz. Ve rivayete göre Sultan Cem'i zehirlemiştir zamanın papası Borgia. Papa Borgia, Alessandro Borgia, Mecid ailesindendir. Floransalıdır ve tarihin kaydettiği en ahlaksız insanlardan birisidir. Tatbik ettiği cinayetlerin haddi hesabı yoktur. Kız kardeşiyle gayrimeşru hayat yaşayacak kadar da ahlaksız bir adamdır Alessandro Borgia. 6. Alexander. Bu papanın oğlu Cesare veya Sezar, komşularıyla yaptığı muharebelerde papalığa çok arazi kazandırmıştır değerli dinleyiciler. Ve bu yine bu hanedandan olan Papa 10. Leon, Alessandro Borgia'nın hilafına sanata meraklı, ince ruhlu bir adamdı. Ve güzel sanatların himayesi bakımından tarihin en mühim ve en şaşalı devrelerinden birini teşkil etmiştir. Bu 10. Leon'un papalığı. Aynı aileden iki kimse, birbirinden tamamen zıttır. Değerli dinleyiciler, Ortodoksluğun ve Protestanlığın doğmasından sonra meşhur Fransız ihtilalinin de papalığın cismani hükümetine karşı indirilmiş ağır bir darbe olduğunu kabul etmek lazım. Fransız ihtilaliyle Fransa'da din yasaklanmış, papazlar ağır takibata uğramış, kiliseler kapatılmıştır. Fransa, öteden beri papalığın en yakın hamisi ve en güçlü Katolik devletiydi. Ve papalık için bir arka bahçe, hatta bir ön bahçe mahiyetindeydi. Fransa'nın dinsizlerin eline geçmesi papalık için çok ağır bir darbe olmuştur. Hatta Fransız ihtilalinin çocuğu sayılan, Fransız ihtilalinin varisi sayılan Korsikalı asker Napolyon Bonaparte, yavaş yavaş ihtilalin külleri arasında hükümranlığını kurmuş. Önce konsil, arkasından 1804'te Fransa imparatoru olmuştur. Napolyon Bonaparte'a tacını papa giydirmiştir. Ancak bu taç giyme hadisesi de çok enteresan olmuştur. Şarlman ve bunun dışındaki papalar hep İtalya'ya gidip Roma'da papanın elinden taç giymekle beraber giydiği halde, giymesine rağmen Napolyon Bonaparte Papa Pius'u Fransa'ya, Paris'e çağırmıştır. Normal şartlarda papanın oraya gitmesi tabii ki mümkün değil, olur şey değil. Fakat ne çare ki, el hükmü limen galebe, güçlü olanın sözü geçer. Papa Pius sırf Fransa'da Hristiyanlığın yeniden neşvinema bulması ümidiyle arabasını atlamış, binbir zahmetle Paris'e gelerek bu Korsikalı askere taç giydirmiştir. Notre Dame Kilisesi'nde. Bu taç giydirme hadisesi de enteresan olmuştur. Çünkü Napolyon Bonaparte tacı papanın elinden alarak kendi başına koymuş. Böylece papanın kendisine taç giydirmesine muhtaç olmadığı imajını vermek istemiştir. Bu da papaya bir hakarettir. Fakat papa bunu da sineye çekmiş, görmemezlikten gelmiştir. Çünkü daha önceki Fransa krallarından Güzel Filip papayı Vatikan'dan çıkartmış ve Fransa'nın Avignon şehrinde oturmaya mahkum etmişti. 50 küsur sene Avignon'da bir papa, Roma'da ise başka bir papa bulundu. Yani Hristiyan dünyasının iki papası oldu. Daha sonra Filip'in ölmesiyle tekrar eski haline dönüldü. Onun için Papa Pius için bu o kadar da kötü bir, şerefsiz bir durum değildir. Daha önceki selefini hatırlayarak. Papa Paris'e kadar gelmiş. Napolyon Bonaparte'a taç giydirmiş. Fakat yine de kendisine yaranamamıştır. Roma, Fransızlar tarafından işgal edilmiş ve bir Fransız vilayeti haline getirilmiş. Başına da Napolyon'un üvey oğlu Öjen de Beauharnais kral, Roma kralı yapılmış. Daha sonra Napolyon'un bir oğlu olup da prens, ona da Roma kralı payesi verilmiş. Bunun üzerine İsa'nın vekili kabul eden kendisini papa, Fransa'da bir sarayda hapsedilmiştir. Napolyon düştükten sonra papalık devleti tekrar kurulmuştur değerli dinleyiciler, 1815 Viyana Kongresi ile. Fakat 1848'de papa vatanını, hükümranlığını tekrar ortadan kaldırmıştır. Fakat kısa bir süre sonra Roma'ya tekrar dönmüştür, 3. Napolyon'un Fransa kralı olmasıyla beraber. Fakat bu arada İtalya'da birlik hareketleri canlanmaya başlamıştır. İtalya Birliği kurulmaya başladıkça papalık toprakları azalmış, azalmış, azalmış ve Roma şehrinin etrafına inhisar etmiştir. Neden büsbütün silip süpürülmemiş? Çünkü Fransa İmparatoru 3. Napolyon, ki önceki Napolyon'un, Napolyon Bonaparte'ın yeğenidir. Bunun karısı Öjeni İspanyol asıllıdır. Kraliçe İmparatorucu Öjeni dindar bir Katolikti ve papalık makamına karşı bir hürmeti vardı. Papalık makamını İtalyan istiklalcilerine karşı korumak üzere Roma'da bir kuvvet bulundurmuştur, Fransız askerleri. Bu kuvvetle İtalyan ihtilalcileri muharebe etmeye cesaret edememiştir. Ve Papa 3. Napolyon hayatta bulunduğu müddetçe hayatiyetini devam ettirmiştir. 1870 yılında Prusya-Fransa Harbi'ni Fransızlar kaybedip de Almanlar Fransa'yı işgal edip, Paris'i işgal edip Napolyon tahtını kaybedince İtalyan krallığı papalık üzerine yürümüş, Roma üzerine yürümüş, Roma'yı ele geçirmiş ve papalık devletini ortadan kaldırmıştır. Ve Roma'da ve etrafındaki papalık arazide İtalyan birliğine katılmıştır. Ve böylece 1860'ta kurulan İtalya Birliği 1870'te tamamlanmıştır. Ve Roma başşehir ilan edilmiştir. Ve Savoia dükü Amedeo, eski Piemonte kralı, İtalya kralı olmuştur. Peki Papa ne olmuştur? Papa Vatikan Sarayı'na hapsedilmiştir. Daha doğrusu kendi kendisini Vatikan Sarayı'na kapatarak bir mahpus ilan etmiştir 1870 yılında. Değerli dinleyiciler, 1870 de papalık için mühim bir darbe olmuştur. Cismani iktidarını kaybetmiş ve ruhani liderliği hususunda da dünyanın her tarafında tartışmalar olmuştur. Pozitivizmin en güçlü olduğu yıllarda papanın ruhani liderliği tartışılmaya başlanmıştır. Ancak bu sıkıntılı devre papalık için 60 yıl sürmüştür. 1929 senesinde Lateran Anlaşması yapılmıştır İtalya hükümetiyle papalık makamı arasında. Bu anlaşma ya kadar 59 sene Papa Vatikan Sarayı'nda mahpus yaşamıştır. Bu müddet esnasında Papa seçilmiş olanlar artık dışarıya ayak atmamışlar ve büyük dini merasimler için saraylarına bitişik olan Saint-Pierre Kilisesi'ne çıkmakla beraber eskiden olduğu gibi bu kilisenin dış balkonunda görünüp o muazzam meydanı dolduran halka ve ufuklara baka baka bu halkı takdis etmemişlerdir. Bu ananeyi ancak Lateran muahedesinden sonra, anlaşmasından sonra Mussolini'nin muhatabı olan Papa 11. Pius ihya etmiştir. Ve balkondan dört tarafa takdis işareti yapmış ve bir iki kere Vatikan'dan dışarı çıkıp yazlarını Roma civarındaki Vatikan'ın şatosunda geçirmiştir. Evet, peki İtalya hükümetini Lateran Anlaşması'nı yapmaya iten sebepler neydi? Zaten İtalyan Birliği kurulmuş. Roma, İtalya'nın başşehri olmuş. Papalık arazisi de İtalya'ya katılmış. Peki İtalyan devleti kendisini güçsüz mü hissediyordu da papalıkla böyle bir anlaşma yapmak zorunda hissetti kendisini? Veya kendisine dışarıdan bir baskı mı geldi? Hayır değerli dinleyiciler. Mussolini, hükümeti ele geçiren Başbakan Mussolini, seçimleri tekrar kazanabilmek ve kendisini esas maksadı uzun süreli bir lider olarak İtalya'nın başında tutabilmek için Papa'nın gücüne, nüfuzuna ihtiyacı vardı. Ve Katoliklerin hamisi sıfatını takındı partisi ve bu hami rolünü hakkıyla kabullendirebilmek için, dolayısıyla Katoliklerin oyunu alabilmek için, seçimleri kazanabilmek için Papa ile bir anlaşma yaptı. İşte bu anlaşmaya biz Lateran Anlaşması diyoruz. Ve böylece papalığın cismani iktidarı ihya edilmiş oldu. Zaten ruhani liderliği devam ediyordu. Ona bir devlet verildi. Küçük bir devlet. Bu hükümler gereğince değerli dinleyiciler, papalık Roma'nın İtalya'ya ait olmasını kabul ediyor. Buna mukabil İtalya'da papalığın tamamıyla müstakil bir devlet olduğunu tasdik ediyor. Vatikan Sarayı, Saint-Pierre Kilisesi, şehrin içindeki San Giovanni di Laterano Kilisesi ve şehir dışındaki o malum şatoyu da bu devletin eczası cüzlerinden sayıyor İtalya hükümeti. Ayrıca Vatikan bahçelerine bazı ilaveler yapıyor, hatta içine bir demir yolu sokup onun bütün dünya ile doğrudan doğruya münasebette bulunması için bir istasyon kurulmasına razı oluyor. Papa'nın kendi mülkü içinde suç işleyenleri kendi hapishanesinde yatırmasını da kabul ediyor. Kaldı ki 1870 yılından itibaren bu muahedenin tasdik edildiği 1929 yılına kadar geçen zaman içinde zaten İtalyan hükümeti papalığa karşı daima yumuşak ve hürmetkar davranmaya itina göstermişti. Çünkü İtalya krallığının nüfusunun neredeyse tamamına yakını Katolikti. Hem de mutasip Katolik idi. Bundan dolayı hükümet zaten bunun dışında bir politika izleyemezdi. Papa'nın bir sarayında yerleşmiş bulunan sofu Katolik kral ve hanedanı da papayı fazla gücendirdikleri takdirde cehenneme gideceklerine inanıyorlardı. Buna müdrik idiler. Onun için bu 59 yıl zarfında da İtalya hükümeti Vatikan'ı hürmetkar davranıyor ama şimdi artık bir devlet olduğunu kabul ediyordu. Vatikan'ın müstakil bir devlet hükümdarı şeklinde hareket ederek sefirler yollamasına, sefirler kabul etmesine o zaman da ses çıkarılmıyordu. Hatta bu sefirlerle görüşen papaların cismani hükümetlerini, cismani liderliklerini iade etmek sevdasından fâri olmadıklarını da İtalya hükümeti bilmiyor değildi. Hakikaten 1870 yılında papalık makamında bulunan 9. Pius ve onun yerine geçen uzun bir müddet papalık eden ve bütün dünya Katolikleri üzerinde pek büyük bir nüfuzu olan 13. Leon, hatta 1. Dünya Savaşı'nda o sıralarda papa bulunan 15. Benoît, bu cismani hükümet arzusuyla yanan kimseler idiler. Ve İtalya'nın Roma'ya alışını affetmiyorlar ve kendilerini mahpus ilan etmekte o kadar şiddetli davranıyorlardı ki hiçbir Katolik hükümdarı İtalya kralını Roma'daki sarayında ziyaret etmeye cesaret edemiyordu. Hatta Katolik olmayan devletlerde Roma'da kapı komşusu denecek halde yaşayan bu iki devletle temas için daima ayrı kimseler ve ayrı heyetler bulundurmayı iltizam ediyorlardı. İşte onun için Sultan Reşat da tahta çıkışını, Julius'unu tebliğ için İtalya kralına ayrı, papaya ayrı bir heyet yollamıştı ki halbuki ikisi de aynı şehirde, Roma'da idiler. Evet, yakın mazi böyle olduğuna göre 2. Dünya Savaşı'nın nihayetinde İtalya'nın mağlup bir devlet halinde silahlarını bırakması ve rejim değiştirmesi sıralarında papalık makamının vaziyetten faydalanmaya teşebbüs edip Roma ile civarında eski cismani hükümetini kurmaya teşebbüs edeceği pek muhtemel, hatta pek muhakkak gözüyle bakanlar oldu. Hakikaten de papalık makamında faraza 13. Leon mizacında bir kimse bulunmuş olsaydı neşredilmiş eski vesikalara bakıp böyle bir teşebbüs mutlaka vukuğa gelirdi. Fakat Lateran Anlaşması'nı akdetmiş olan Papa 11. Pius'un eski devlet nazırı ve halefi bulunan ve sonra da onun yerine Papa olan 12. Pius, o zamanki 300 milyonu aşan Katolikler üzerindeki pek geniş ve derin nüfuzunun idamesi için İtalya Birliği'ni baltalamak pahasına birkaç milyonluk bir küçük devletin cismani hükümdarlığı davasını gütmenin çocukça bir hareket olacağını düşündü. Hristiyan dini akideleriyle idare edilecek bir memlekette siyasi buhranların bitmek bilmeyeceğini, bunun da papalığın bütün dünya Katolikleri üzerindeki nüfuzunu pek haklı olarak sarsacağını düşünmüştü ve böyle bir emele asla iltifat etmemişti. Ve İtalyanlar üzerindeki derin tesirini ve hakimiyetini ancak rejimin sola fazla kaymamasını temin etmek yolunda harcamıştır. Bunu yaparken İnsani zaaflara düşmedi mi, yani papalığı 1870'te Vatikan Sarayı'na kapatmış olan kral hanedanının da devrilmesine karşı lakayt kalmadı mı, bunu tayin güçtür. Yalnız şunu biliyoruz ki, papalık kendisini cismani hükümdarlıktan alan ve Vatikan Sarayı'nı hapseden İtalyan kral ailesini hiçbir zaman affetmemiştir. Ve İtalya'da kral ailesinin devrilmesinde ve bir daha geri gelmemesinde papanın çok mühim bir rolü olmuştur diyebiliriz. Evet değerli dinleyiciler, 1929 tarihli Lateran Anlaşması'yla papalık yeniden cismani hükümetini kazanmıştır. 40 dönümlük bir arazi içinde küçük bir devlet, dünyanın en küçük devleti, çok az bir nüfusu var, ordusu yok, kendisini İtalya ordusu koruyor. İsviçreli muhafızlardan, ortaçağ kıyafetleri içindeki İsviçreli muhafızlardan müteşekkil bir birlik papanın kendisini koruyor. İtalyan parası geçerli Vatikan içinde. Ayrıca papa para bastırmıyor, pul bastırmıyor. Ancak Vatikan sınırları içindeki adli takibatı papalık yapıyor. Lateran Anlaşması'ndan sonra değerli dinleyiciler, papalık tarihte ele geçiremediği kadar güçlü bir devlet olmuştur. Evet, arazisini çoğunu kaybetmiştir ve bu kaybettiğini tanımak zorunda kalmıştır. Fakat Lateran Anlaşması'ndan sonra papalık öyle bir iktisadi güç kazanmıştır ki dünya siyasetine rol ve yön verebilecek duruma gelmiştir. Papa'nın mülklerinin iade edilmesiyle, İtalya'daki mülklerinin iade edilmesiyle papalık çeşitli bankalar kurmuş ve bu bankalar vasıtasıyla çeşitli şirketlere ortak olmuştur. İktisadi buhranların da yardımıyla papalık daima kazanmış ve bu şirketlerin sayısı artmıştır. Dünyanın her yerinde sermaye sahibi olmuştur ve kurduğu çeşitli şirketler marifetiyle çok çeşitli iş alanlarını el atmıştır. Hatta rivayet doğruysa esrar kaçakçılığı, insan ticareti gibi kirli işlerde de papalık şirketlerinin parmağı vardır. Hatta Opus Dei adı verilen, Tanrı'nın işi manasına gelen bir dernek, doğrudan doğruya papalığa bağlı değil ama papalığın kontrolü altında, tamamen ruhani olmayan kimseler tarafından idare edilen, fakat papalık direktifleriyle hareket ettiği aşikar bulunan bir dernek bu. Bir cemiyet, bir topluluk, Opus Dei. Bu Opus Dei dünyanın her tarafında meşru gayrimeşru operasyonlar tertipleyen bir yer. Mesela bir memlekette ihtilal mi çıkacak? Opus Dei yapabiliyor. Kıtlık, felaket, iktisadi buhran, zehirleme, suların zehirlenmesi gibi pek çok alevere dalevere işlerini bu Opus Dei hakkıyla yerine getiriyor. Ve bu sayede papalığın dünya hakimiyetindeki rolünü perçinliyor. Yakın zamanda bu kirli işler yüzünden Vatikan'ın pek çok şaibe altına girdiğini biliyoruz. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim ki Vatikan'ın bütün şirketlerinin ve gelir getiren mülklerinin getirdiği para yılda 679 milyar dolardır. Yani Vatikan'ın elinden her sene 700 milyar dolara yakın para devretmektedir. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Yakın zamanlarda ölen Papa Johannes Paulus, ki aslen Polonyalı bir papadır. Tarihteki papaların ekserisi İtalyandır değerli dinleyiciler. Aralarında tek tük İngiliz ve Kuzey Afrikalı vardır. Fakat bir Polonyalı ilk defa papa olmuştur. 1979 yılında. Bunun papalığa gelişi de enteresandır değerli dinleyiciler. O zamana kadar papalığın dünya politikasındaki rolünü Amerika kullanmak üzere papa seçimlerine müdahale etmiş. Ve Johannes Paulus'tan önce seçilen 1. Johannes Paulus bir gün yatağında ölü bulunmuştur ki birkaç ay papalık yaptıktan sonra. Arkasından Polonyalı papa seçilmiştir. Polonyalı papa papalığın bütün imkanlarını Polonya'daki Solidarność, yani dayanışma sendikasına, Lech Walesa'nın başkanlığındaki dayanışma sendikasına aktarmıştır. Ve dayanışma sendikasının güçlenmesiyle Polonya'da komünist rejim yıkılmıştır. Polonya'daki komünist rejimin yıkılışı, ki bunun başlıca müsebbibi, amili papalık olmuştur, papalık sayesinde olmuştur. İskambil kağıtlarından yapılan binaların yıkılışı gibi diğer bütün komünist ülkeler ve bu arada Rusya'da yıkılmış ve 1990 yılına gelindiğinde Doğu bloku tamamen yıkılmıştır. Bunda Polonyalı papanın çok büyük bir rolü vardır ve onu papalık tahtına geçiren Amerika'nın çok mühim bir rolü vardır. İşte değerli dinleyiciler, papalık dünya siyasetinde her zaman böyle mühim roller oynamıştır ki bu mühim rolleri kolay kolay tasavvur etmek, tahayyül etmek kolay değildir. Hatta Papa suikastinin arkasında da bu sebeple Rusya'nın olduğu söylenmiştir. Günümüzde de papalık dünya Hristiyanları arasındaki nüfuzu, zengin hazinesi, kasası sayesinde dünya politikasına yön verebilmektedir. Değerli dinleyiciler, biraz da papalık hükümetinin mazisi ve hali hakkında size bir malumat verdik. Biraz da papaların şahıslarıyla, mevkileriyle alakalı bazı izahatlar ilave edelim. Şimdi papalar kendilerini Hazreti İsa'nın dünyadaki vekili olarak görürler ve kendilerine kutsi bir mahiyet, kutsi bir sıfat verirler. Bu itibarla Katolik dinine mensup olan hükümdarların da mafevkidir, üstüdür bunlar. Bunların papaların huzurunda diz çökülerek konuşulur ve ayakları öpülür. İşlerinde babacan ve mütevazi olanları vardır. Mesela Papa 10. Pius, 1. Cihan Harbi ne kadar papalık etmiştir ve Osmanlı kazaskerlerinde Mahmud Esat Efendi isimli zatı kabul etmiş ve ondan dostça görüşmüştür. Ama mesela 13. Leon, papalık ananesine katiyen riayet ettirirdi ve huzuruna çıkanları hele sevmediklerini adeta perişan ederdi. Fakat kendilerine en müştebit hükümdarlardan fazla tazim gösterilen ve merasimde göz kamaştırıcı bir debdebe, göz kamaştırıcı bir ihtişam içinde görünen papaların buna mukabil hususi hayatları gayet sadedir. Hatta bir fakirlik manzarası arz eder. Papalar ufak ve gayet mütevazi bir yatakta yatarlar değerli dinleyiciler. Yatak odaları her türlü ziynetten, süsten aridir. Yataklarını bizzat kendileri yapar ve toplarlar. Hususi hayatlarında mutlak bir sadelik hüküm sürer. En ağır hastalığında dahi kadın akrabasının, efendim hemşireleri dahil, kız kardeşleri dahil yanında kalmaları memnudur. Diğer taraftan papaların makamlarından feragat etmeye, vazgeçmeye de hakları yoktur. Bu harikulade debdebe ve iki dünyaya, hiç değilse vicdanlara hakimiyetin bir de korkunç esaret cephesi olduğunu kabul etmek lazım. Filhakika papalar feragata davet edilemeyecekleri gibi kendileri feragat da edemezler. Çünkü onlar kendilerini Allah'ın yeryüzündeki vekili olarak görürler. Her hatadan ve kusurdan münezzeh kabul ederler. Ve delirdikleri ve bunadıkları da hiç kabul edilmez. Tabi yeri gelmişken bir istidrat olarak kaydedelim ki yakın zamana kadar 80'i ve 90'ı aşan papalar görülmüştür. Ve kendilerinde bunama alametleri de görülmüştür. Buna rağmen hiç kimse papada bunama alametlerinin olduğunu söylemeye cesaret edememiştir. Velhasıl değerli dinleyiciler, papalık makamında inhilal, papalık makamında boşalma ancak papanın ölümüyle vuku gelir. Papa ölmedikçe tahttan indirilemez. Yeni papa, ruhban sınıfının, rahiplik derecelerinin en yükseğini teşkil eden ve kilise prensi seviyesinde olan bu ünvanı haiz bulunan kardinallerin, ki yaklaşık 80 kadar kardinaldir, toplanarak işlerinden birini seçmeleriyle Saint Pierre'in tahtına, Aziz Petrus'un tahtına çıkar. Kardinaller her millete mensup oldukları için ve bütün kardinaller de papa olmak hakkı aynı derecede mensup bulunduğu için papanın şu veya bu millete mensup olması icap eder diye bir kayıt yoktur. Ve papalar arasında muhtelif ırklara mensup bulunanları da vardır. Fakat birkaç asırdan beri sürüp gelen anane papaların daima İtalyan kardinaller arasından seçilmesi yolundaydı. Fakat bu 1979'da bir Polonyalı ve 2005 yılında bir Alman'ın papa seçilmesiyle değişti. Yeni papanın seçilişi de yine asırlardan beri Roma'da vuku gelmekle beraber daha eski zamanlarda kardinaller İtalya'nın başka yerlerinde de toplanmışlardır. Ve bu toplantıların birinde kardinaller 2 yıl aralarından birini seçememişlerdir. Türlü entrikalar içinde zamanlar geçmiştir. Toplandıkları mahallin kapıları kilitlenmiş. Bu da kâr etmeyince o binanın damı kaldırılmış. Kardinaller yağmur ve kara maruz bırakılmışlardı. Bu ananenin bir devamı olarak değerli dinleyiciler, papa seçimi için meclis kuracak kardinaller dünyanın dört bir tarafından gelip toplanınca kendileri Vatikan Sarayı'nın bir dairesinde Sistine Şapeli denilen bir yerde hapsedilirler. Seçim uzadığı takdirde yiyecekleri azaltılır. 7. günü kuru ekmekle suya hasredilir. Bu usuldür. Ama çoğunlukla günümüzde papa seçimleri buna hacet kalmıyor ve toplantı gününde veya ertesi günü neticeleniyor. Bir kardinal üzerinde kati ekseriyet hasıl olunca kendisi bir koltuğa oturtulur ve onun seçimini istemiş ve istememiş olan, taraftarı veya can düşmanı olan kardinaller tebriklerini arz ettikleri sırada hükümdarlarını ağızlarından öperler. 70'lik, 80'lik ve en gençleri 50 yaşını aşkın adamlar arasındaki bu öpüşme sahnesinin sıhhat kadar estetiğe de ne derecede muvafık bulunduğu sözden varistedir. Meraktan varistedir. Yine rivayete göre Papa bu sandalyeye oturduğu zaman erkek olup olmadığı da kardinallerin en yaşlısı tarafından muayene edilir. Rivayete göre vaktiyle bundan bir sene kadar önce bir İngiliz kadın olduğunu saklayarak papa olmuş ve bir seneye yakın papalık yaptıktan sonra kardinallerden birisiyle yaşadığı gayrimeşru aşkın meyvesini doğururken ölmüştür. Bu skandal sebebiyle papaların erkek olup olmadığını muayene etme geleneği de vardır. Yeni seçilen papa artık soy ismini ebediyen terk eder değerli dinleyiciler ve kendinden önceki papalardan birinin adını seçer. Bu keyfiyet kendisine sorulur. İsminin de alınışını mütakip kendisine papalara mahsus beyaz elbise giydirilir ve kendisi fevkalade bir debdebeyle, fevkalade bir ihtişamla sedyeye bindirilir. Kıyafeti asırlarca evvel meşhur ressam ve heykeltıraş Michelangelo tarafından tespit edilmiş papalık askerinin omuzları üzerinde bir sedye ile St. Petrus Kilisesi'ne gider. Bütün koridorlarda ve kilise mermerleri üzerinde yerlere diz çökmüş olan Katolikleri ilk defa takdis eder. Bir de Lateran Muahedesi'nden önce terk edilmiş fakat Lateran Muahedesi ile ihya edilmiş olan o meşhur ananeyi yapar. Kilisenin balkonuna çıkar, takdisini o balkondan dünyanın beş kıtasındaki milyonlara yollar. Hatta bu ananede de fennin son keşiflerinden istifade eder. Vatikan'ın hususi radyo istasyonundan da istifade eder. Ömürlerini papalık tarihi yazmaya hasreden tarihçiler bile St. Petrus'ta bugüne kadar papalık makamını ihraz edenlerin sayıları üzerinde ittifak edememişlerdir değerli dinleyiciler. İlk zamanlar size söylediğimiz gibi karanlıklar içindedir. Ve daha sonraki asırlarda da iki rahibin taraftarlar temin edip ayrı yerlerde kendilerini papa intihap ettirmeleri, hatta hangisinin haklı hangisinin haksız olduğuna dair bile kesin karar verilmemiş olanları vardır. Ummiyet itibariyle sayıları 270 civarındadır. Hemen hemen üçte ikisi kilisece resmen aziz olarak kabul edilmişlerdir. Buna mukabil aralarında Alessandro Borgia gibi fıskı fücur ve günah bakımından en berbat kimselere taş çıkarabilecek olanları da vardır. Böyle papalar da vardır. Papaların milliyetleri gibi seçilirken haiz olmaları gereken yaş hakkında da bir kayıt yok. Fakat kardinalliğe erişmek ancak uzun seneler neticesinde mümkün olabildiği gibi papalar da ancak kardinallerin en nüfuzluları arasından seçildikleri için St. Petrus'un tahtını asırlardan beri işgal eden rahipler arasında ihtiyar olmadan papa seçileni pek görülmemiştir. Mesela Papa 12. Pius 60 yaşlarındayken papa seçilmişti. Yakınlarda vefat eden Johannes Paulus II. Jean Paul de yine 60 yaşlarında seçilmişti. Fakat bu papalar umumiyetle son derece zeki, iradeyi ve bilgiyi de nefsinde cem etmiş kimselerdendir. Ve bundan dolayı Vatikan devletini hakkıyla temsil etmişler. Vatikan'ın nüfuzunu güçlendirmişlerdir. Ve de tabii zaten kılık kıyafetleri ve bulunduğu mevki itibariyle de dünyada ve özellikle kendilerine bağlı olan Katolikler arasında zaten bir potansiyel karizmaları mevcuttur. İşte değerli dinleyiciler, küçücük bir devlet ama dünya siyasetinde çok mühim bir yeri var. Evet değerli dinleyiciler, papalık ve papalar hakkında söylenecek şeyler, anlatacak hatıralar çok ama bizim müddetimiz sona erdi. Aktüel hadiseler sebebiyle değindiğimiz bu konuya gerekirse önümüzdeki programlarda yine döneriz. Haftaya tekrar bir Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Çınaraltı.